Ayrım 27, sayfa 339, Gecenin Kutsal Karanlığı, Michael Connelly. 42. Bölüm. Cespedes Tranquillo Cortez'in Panorama City'deki sığınağında yürütülen izleme operasyonunun yerini ona bilerek vermemişti. Ama boş katıldığı SFPD bilgilendirme toplantılarından bölgede Sanferlerin kalesi olarak bilinen mahalleleri biliyordu. Ve planı için bu genel bilgi yeterliydi. Tepelerden inip kuzeye, Valley'e ilerledi. Van Nuys'tan geçerek Panorama City'ye ulaştı. Hava kararıyor, sokak lambaları yanıyordu. Çadır toplulukları, duvarları grafitiyle süslenen kasvetli sanayi binaları gördü. Roscoe bulvarına gelince doğuya saptı. Çok geçmeden ÖSB telefonu cebinde çalmaya başladı. İlk iki aramaya yanıt vermedi. Balkonda mobilya ve buzdolabı saklamayla ilgili kuralları olmayan büyük bir siteye saptı. Otopark boyunca gidip geri döndü. Bazı balkonlardan genç Latin erkekleri onu izliyordu. Telefon üçüncü kez çaldığında açtı.
''Boş, ne yapıyorsun sen?'' dedi Cespedes.
''Selam Speedy'' dedi Boş, ÖSB polislerinin amirleri için kullandıkları lakabı kullanarak.
''Öylesine dolanıyorum, ne oldu ki?''
''Bu işi batırmaya mı çalışıyorsun?''
''Bilmem, öyle mi yapıyorum?''
''Buradan hemen gitmelisin.''
''Hayır, senin bulunduğun arabaya binmeliyim. Eğer o gece bu geceyse ben de orada olmak istiyorum.''
''Sen neden bahsediyorsun o gece bu geceyse falan?''
''Ağzından kaçırdın ya, Cortez'i bu gece yakalayacağınızı söyledim. Ben de katılmak istiyorum.''
''Çıldırdın mı sen? Sana bu şekilde çalışmadığımızı söyledim. Tanrım, artık LAPD'de bile değilsin Boş.''
''Beni de dahil etmek için bir bahane uydurabilirsin. Teşhis için mesela. Cortez'i daha önce gördüm.''
''Bunu kimse yemez. Sen bu operasyonun bir parçası değilsin ve operasyonu şu an riske atıyorsun.''
''Cortez'i tek başıma aramaya devam edeceğim öyleyse. Size başarılar.'' Boş telefonu kapayıp tekrar Roscoe'ya girdi. Başka bir siteye gelir gelmez sinyal verdi. Telefonu tekrar çaldı, açtı.
''Sakın oraya sapma.'' dedi Cespedes.
''Emin misin?'' dedi Boş. ''Cortez'in saklanabileceği türden bir yere benziyor.''
''Boş, devam et. Woodman'da sağda bir benzinlik var. Orada buluşalım.''
''Tamam, ama beni bekletme.''
Telefonu bu kez Cespedes kapadı. Boş denileni yaptı, yoluna düz devam etti. Woodman Caddesi'nde benzinliğe girip bozuk bir hava pompasının yanında durdu. Motor rölantide bekledi. 3 dakika sonra camları filmli siyah bir Mustang benzinliğe girdi. Boş'un arabasının yanında durdu. Yolcu tarafının camı indi. Boş direksiyon başındaki Cespedes'i gördü. Esmer tenli, kısa kırçıl saçlıydı. Köşeli çenesi agresif polislerle keskin nişancılardan oluşan ekibe liderlik eden bir adam için idealdi.
''Selam Speedy'' dedi Boş.
''Selam pislik'' dedi Cespedes. ''Sağlam bir operasyonun içine ettiğini biliyorsun değil mi?''
''Öyle olmak zorunda değil. Seninle geliyor muyum, gelmiyor muyum?''
''Atla!''
Boş cibinden inip kapısını kilitledi, Mustang'e bindi. Ama kontrol paneline iliştirilen döner kaide üzerindeki dizüstü bilgisayar yüzünden koltuğa zor sığdı. Ekran Cespedes'e doğru çevrilmişti. Fakat Boş koltuğa yerleşince ekranı görebilmek için kaideyi çevirdi. 4'e bölünen ekranda Roscoe Bulvarı ile bir apartmanın görüntüleri vardı. Henry, Cespedes onu aracına almayı kabul ettiği sırada yanından geçmek üzere olduğu apartmanı tanıdı.
''Arabalarınızda kamera var mı?'' dedi Boş.
''Yaklaşmışım demek.'' Kamera görüntülerinden birinde görülen apartmanını gösterdi. Cespedes ekranı hemen kendine doğru çevirdi.
''Dokunma!'' diye buyurdu.
Boş tamam dercesine ellerini kaldırdı.
''Kemerini tak!'' diye ekledi Cespedes. ''Benden izinsiz arabadan inmek yok, anlaşıldı mı?''
''Anlaşıldı.''
Cespedes arabayı geri vitese aldı, cipin yanından ayrıldı. Araba öne doğru atılıp Roscoe'ya geri döndü. 2 blok ileride Cespedes diğer arabalardaki kameraların odaklandığı apartmanı gören bir yerde kenara çekti. Cespedes başını geriye yatırdı, arabanın tavanına baktı.
''Sierra 2, beni GN1'de göster.''
Boş siperliğin ardında muhtemelen ayak anahtarıyla aktive edilen bir mikrofon olduğunu biliyordu. Standart izleme teçhizatı, diğer araçlardan bir dizi klik sesi geldi. Sesbedesk gözlem noktası birdeydi. Diğerleri apartmanı farklı açılardan görüyorlardı. Sesbedesk boşa döndü, şimdi bekleyeceğiz dedi. Boş neden karanlığı beklediklerini anladı. Gece daima takip edenlerin yanındaydı. Arabalar dikiz aynasında tanınamayan farlara, sürücüler silüete dönüşürdü. Onu harekete geçmeye nasıl zorlayacaksın dedi Boş. Sesbedes kısa süre sessiz kaldı. Boş kendisine ne kadarını anlatacağına karar vermeye çalıştığını anladı. ÖSB teşkilat içinde kapalı bir gruptu. Aralarına katılan bir daha çıkmazdı. Teşkilattaki eski ortaklarıyla, dostlarıyla ilişkilerini ve teması keserlerdi. Birimin 50 yıllık tarihinde ekibe yalnızca bir kadın atanmıştı. Futil çetelerinin gizli bir muhbiri var dedi Sesbedes. Bize Cortez'de aynı seviyede yetkiye sahip birinin cep telefonunu verdi. Telefona sızıp Cortez'e mesaj gönderdik. Hansen barajında seninle ilgili mutlaka katılması gereken bir toplantı olduğunu yazdık. Bunun işe yaramasını umuyoruz. Sesbedes teşkilat prosedürlerine aykırı ve hatta yasa dışı olabilecek iki şeyden bahsetmişti. Eğer telefona izinsiz sızılmışsa operasyonun geçerliliği tehlikeye girebilirdi. Boşu operasyona dahil etmeye ve ona da sorumluluk yüklemeye çalışıyordu. Eğer Boş şimdi sesini çıkarmazsa daha sonra masum olduğunu iddia edemezdi. Ama onun bununla bir sorunu yoktu. Neden Hansen barajı? Doğrusunu söyleyeyim mi dedi Sesbedes. Kamera yok. Dönüp Boş'a baktı. Boş'un itiraz etmesi için bir fırsat daha. Olaya tamamen dahil olarak güzel plan dedi. ÖSB LAPD'de benzersiz bir konumdaydı. FBI dahi pek çok teşkilat ile insan hakları grupları tarafından sık sık soruşturulan, vurulan şüphelilerin ailelerince sık sık mahkemeye verilen, öfkeli avukatlarca ölüm mangası olarak etiketlenen birimin teşkilat içindeki itibarı büsbütün farklıydı. Birimde zaman zaman açılan boş kadrolara maaşlarından fedakarlığı bile göze alan yüzlerce kişi başvururdu. Bunun nedeni birimin yaptıklarının gerçek polislik olarak görülmesiydi. ÖSB şiddet suçlularını yakalardı. Ölü veya diri fark etmezdi. Canileri, tecavüzcüleri, seri katilleri temizlerdi. ÖSB'nin yakaladığı ya da öldürdüğü suçlular yüzünden işlenmeyen suçların etkisi rakamlarla ifade edilemezdi. Ve teşkilatta bunun parçası olmak istemeyecek tek bir polis yoktu. Harici eleştiriler, soruşturmalar, davalar vız gelir tırıs giderdi. Bu hizmet etmenin ve korumanın en saf haliydi. Boş kendini dahil etmek zorunda hissetti. Tranquillo Cortez kurallara göre oynamamıştı. Adamlarına Boş'u evinden, kızının da sık sık kaldığı yerden kaçırtmıştı. Bir polis için ailesini tehdit etmekten daha büyük bir suç olamazdı. Bunu yaparsan bütün sınırlar kalkardı. Boş buna iyi plan dediğinde ciddiydi ve öyle ya da böyle Tranquillo Cortez tehdidini gece yarısından önce ortadan kalkacağını umuyordu. 43. Bölüm. Saat 20.10'da birbiri ardına mesajlarla Mustang'in telsizi cızırdadı. Hedef, yani Tranquillo Cortez görülmüş, harekete geçmişti. Boş ÖSB memurlarınca kullanılan telsiz kodunu yorumladı. Cortez'in kimliği belirsiz bir koruma ya da sürücüyle birlikte olduğu ve alçaltılmış süspansiyonlu beyaz bir Chrysler 300'e bindiği sonucunu çıkardı. Aracın camlarına arkasındakileri teşhis etmeyi imkansızlaştıran yasa dışı film çekilmişti. Chrysler Roscoe'dan doğu yönünde ilerliyordu. Sesbedes kendi harekete geçmeden önce ÖSB araçlarının yanından geçip gitmesine izin verdi. Cortez'in uzaktan takip aracı gibi karşı izleme teknikleri kullanıp kullanmadığını görmek için bekledi. Hiçbir aracın gelmediğini görünce diğerlerine yetişmek için trafiğe çıktı. Biri mamirinin görevi geride kalmak ve sürekli yer değiştiren dört araçtan birinin şüpheli tarafından fark edilmesi ya da bir şekilde devre dışı kalması durumunda Chrysler'in etrafını saran dörtlü izleme ekibinden birinin yerini almaya hazır olmaktı. Boş telsizden Chrysler'in Brantford'dan kuzeye, doğrudan Ansem Barajı'ndaki parka ve golf sahasına giden yola döndüğünü duydu. Boş telsizden kendilerini Advance, Backdoor, Outrigger 1 ve 2 olarak tanıtan birimlerin izleme ile ilgili sürekli verdikleri raporları dinledi. Sesler sakindi, televizyonda golf turnuvası anlatırcasına ağır konuşuyorlardı.
''Parkta nereye gidiyoruz?'' dedi Boş.
''Golf sahasının otoparkına'' dedi Ses Bedes. ''Bu vakitlerde boş olmalı, karanlıkta golf oynanmaz değil mi?'' Boş soruyu plan hakkında Ses Bedes'in ağzından laf almak için sormuştu. Parka 1,5 kilometre uzaklıktaydılar ama Boş hedefe vardıklarında taktik ve stratejinin ne olduğunu bilmiyordu.
''Bir seçim yapmak zorunda kalacağız'' dedi Ses Bedes. ''Hep öyle olur.''
''Ne demek istiyorsun?'' dedi Boş. ''Ne seçimi?''
''Yaşamak ya da ölmek. Plan daima hedefi ablukaya almaktır. Onu çıkamayacağını bildiği bir duruma sokacağız. Sonra bir seçim yapması gerekecek. Oradan ya yürüyerek ya da sürüklenerek çıkacak. Bu adamlar o kadar çok yanlış seçim yapıyorlar ki şaşırırsın.''
Boş başını salladı.
''Bu adam seni kaçırttı'' dedi Ses Bedes. ''Kızının yaşadığı evden. Sonra da sana işkence edip köpeklerini atacaktı.''
''Doğru'' dedi Boş.
''Daha önce izlediğim bir filme benziyor.
Bunu başkasından da duymuştum, ben izlemedim.''
''Yani bu insanlara filmlerin gerçek hayat olmadığını öğretmeliyiz. Durumun farkına varmalarını sağlamalıyız, anlıyorsun değil mi?''
''Anlıyorum.''
''Elinizde onlara karşı ne var?''
''Hiçbir şey. Komada biri var, bir polis. Eğer komadan çıkar da konuşursa belki bir şey olur.''
''Ama sen Cortez'i görmedin değil mi, kafesteyken yani?''
''Hayır.''
''Diğer bir deyişle elinizde bir bok yok. Eğer onu şu saçma çocuk nafakası muhabbetine tutuklarsak onunla konuşma fırsatı yakalarsın. Ama dua et avukat istemesin ve ağzından yanlış bir şeyler kaçırsın.''
''Haklısın, evet.
Umalım da bu gece yanlış seçimi yapsın.''
Kısa süre sonra telsizden Chrysler'in Hansen Barajı eğlence alanına girmekte olduğu söylendi. İzleme ekibindeki arabalardan ikisi bölgeye önden girip pozisyon almış, Chrysler'ın tuzağa düşmesini bekliyordu. ''Ses Bedes Boş'a otoparkta sahte bir araba bekliyor.'' dedi. ''Telefonunu kullandığımız adamın sürdüğü gibi bir Ford pick-up. Cortez arabaya yaklaşınca harekete geçiyoruz.'' Boş başını salladı. Kontrol panelinin ortasına doğru eğildi. Dizüstü bilgisayarın ekranını görüp izleme araçlarındaki dört kameranın görüntülerini izlemeyi başardı. Seyir halindeki iki araç henüz parka girmemişti. İkisi de durağındı. Görüntüler kızıl ötesine ayarlanmıştı. Kameralardan biri Boş'un golf sahası lokali olduğunu varsaydı binanın bitişiğindeki araba yoluna, diğeri otoparkın uzak ucundaki boşlukta bekleyen pikaba bakıyordu.
''Bu ekranlarda gecikme var mı?'' dedi Boş.
''Yaklaşık 2,5 saniye'' dedi Ses Bedes.
''Kayıt yapıyorlar mı?''
''Evet.''
Tuzak kurulmadan yaklaşık 30 saniye önce telsizden hedefin hareketlerini anlatan sesler ölüm sessizliğine büründü. Kısa süre sonra Boş duran kameralardan birinde Chrysler'ın otoparka girdiğini gördü. Ama pikaba yanaşmadan durdu.
''Ne yapıyor?'' dedi Boş.
''Tedbirli davranıyor'' dedi Ses Bedes.
Ses Bedes telsizden konuştu.
''Göz kırp şuna Jimmy.''
''Anlaşıldı.''
Otoparktaki takip aracının kontrol paneli kamerasında pikabın farları iki kez yanıp söndü. Boş dört kamera görüntüsünün de durağın ve kızıl ötesi olduğunu fark etti. Boş cevabı bilmesine rağmen pikapta adamın mı var dedi. Ses Bedes sessiz olması için elini kaldırdı. Boş'a anlık rapor vermenin zamanı değildi. Tekrar telsizden konuştu.
''Şimdi Jimmy, uzaklaş oradan.''
Chrysler pikaba doğru hareket etmeye başladı. Boş pikaptan birinin indiğine dair hiçbir işaret görmedi. Ses Bedes kameralardaki gecikmeyi göz önüne alarak Chrysler'ın yaklaşma süresini hesapladı. Ardından yerdeki düğmeye basarak telsizden konuştu.
''Şimdi tüm birimler harekete geçin.''
Dört kamera görüntüsü de hareket etmeye başladı. Gerilerden Cespedes hızlanarak parka girdi. Golf sahasına doğru hızlanan araba bozuk yolda sekerek ilerlerken boş gözlerini bilgisayarın ekranından bir an bile ayırmadı. Bir eliyle koltuğu kavrarken diğeriyle de sabit tutmak ve olanları izleyebilmek için bilgisayarın kaidesini tuttu. Chrysler pick-up'ın yanına park ederken dört izleme aracı da ona yanaştı. Kameralar iyice yaklaşınca boş pick-up'ın sarmaşıkla kaplı bir duvarın önünde durduğunu gördü. O taraftan kaçış yoktu. Dört izleme aracı yaklaştılar, kameralarından Chrysler'ın etrafını sardıkları anlaşılıyordu. Aracın burnu duvara dönüktü. İçinde silahlı polisler olan dört araba 120 derecelik bir kavisle arkasında sıralanmıştı. Kamera görüntüleri üst üste bindi. Boş ÖSB memurlarının araçların açık kapılarını siper olarak kullandıklarını, silahlarını Chrysler'a çevirdiklerini gördü. Ses yoktu ama boş içerideki adamlara bağırıldığını ve teslim ol çağrısı yapıldığını biliyordu. Boş dövüş pozisyonu almış iki memurun ÖSB araçlarını sağından ve solundan Chrysler'a doğru çapraz ateşte kalmayacak bir açıyla ilerlediklerini gördü. 10 saniye boyunca hiçbir şey olmadı. Chrysler'de hiçbir hareket yoktu. Filmli camları kapalıydı ama boş ÖSB araçlarının güçlü farlarında içerideki iki adamın silüetlerini görebiliyordu. Mustang otoparka girip çatışma alanına doğru gazladı. Boş nerede olduklarını görmek için başını kaldırdı. Bakışlarını tekrar kamera ekranlarına çevirdi. Tam o anda Chrysler'in ön kapıları eş zamanlı olarak açıldı. Boş Tranquillo Cortez'in elleri havada yolcu koltuğundan indiğini gördü. Başında yine tanıştıkları gün taktığı düz kenarlı Dodgers şapkası vardı. Sürücü de arabadan iniyordu fakat sadece sol eli havadaydı. Mustang takip arabalarından birinin arkasında durdu. Boş artık memurların gergin seslerini duyabilecek kadar yakındaydı. Olayları canlı canlı görmek için başını bilgisayardan kaldırdı.
''Eller! İkisi de! Eller yukarı!''
Derken uyarıların yerini telaş aldı. Silah, silah! Boş aralarında ÖSB araçları olduğundan sürücünün yalnızca başıyla omuzlarını görebiliyordu. Bilgisayar ekranında Chrysler'in sürücüsünün göründüğü kamera açısına baktı. Arabadan ancak eğilip bükülerek çıkabilen tıknaz adam inerken sağ kolunu savurma hareketiyle kaldırdı. Kolu vücudundan ayrıldığında boş tabancayı gördü. Muazzam bir kurşun yağmuru başladı. Tranquillo Cortez korumasının cesaretinin ve silah çekme kararının bedelini ödedi. Çatışmanın ortasında kalan Cortez hedef oldu. Etraflarını saran 8 kişinin silahlarından çıkan kurşunlarla 2 adam da vuruldu. Chrysler'ın camları parçalanırken 2 adam da can verdi. Cortez muhtemelen kendini korumak için dönmüştü. Suratını arabaya çarptı, ardından bedeni kapı eşiğinde yığılıp kaldı. Başı göğsüne düştü, şapkası başındaydı. Boş gözlerini ancak çatışma sona erdikten sonra bilgisayar ekranından ayırdı. İki takip aracının açık kapıları arasındaki açıdan Cortez'in bedenini, kana bulanan beyaz gömleğinin önünü gördü. Cortez'in bedeni seyirirken başı geriye kaykıldı, an itibarıyla sağdı.
''Arabada kal boş!'' diye bağırdı Cespedes.
Arabadan atlayıp iki araçla çatışmanın dumanları arasından koştu, silahlarını yerdeki adamlara doğrultmuş temkinli adımlarla Chrysler'a yaklaşan iki adamını izledi. Boş tekrar dizüstü bilgisayara döndü, ekranı tamamen kendine çevirdi. Yerde korumanın yanında tabanca vardı. ÖSB polislerinden biri tabancayı ayağıyla uzaklaştırıp nabzına bakmak için eğildi. Eliyle düz bir çizgi işareti yaptı, koruma ölmüştü. Cortez yatıyordu. Polislerden biri yanında diz çöktü. Kızılötesi ekranda bile nefes aldığı belliydi. Cespedes ekranda göründü, telefonla konuşuyordu. Boş kurtarma ambulansı çağırdığını ya da üstlerini bilgilendirdiğini varsaydı. Boş araçtan inip olay yerine gitmek için yanıp tutuşuyordu fakat buyurulduğu gibi arabada bekledi. Cespedes'in onu unuttuğuna dair bir belirti görürse çıkardı. Cespedes bir görüşmeyi sonlandırıp yenisini yapıyordu. Boş ekrana bakıp aynı hareketi tekrar görünce bilgisayardaki görüntünün gecikmeli geldiğini hatırladı. Klavyeye baktı, sol ok tuşunu bulup bastı. Ekrandaki görüntü geri sarmaya başladı. Boş görüntüler çatışma öncesine ve iki sanferin beyaz Chrysler'ın içinde oldukları ana gelene kadar parmağını tuştan çekmedi. Ölümcül çatışmayı tekrar izledi. Videoyu yavaşlatmak veya belli anları tekrar oynatmak için geri tuşuna aralıklarla bastı. Ağır çekim ayarını bilmiyordu. Ekranın sol üst köşesindeki kamera açısına odaklandı. Sürücünün araçtan tek eli havada çıkışını neredeyse tam karşılamalıyordu. Sürücünün aracın içinde görünmeyen sağ eline yoğunlaştı. Kolunu gövdesinin ardından çıkarırken boş tabancayı gördü. Ama adam silahın kabzasını kavramıyordu. Silah elindeydi ama ateş etmek için tutmamıştı. Derken boş arabanın kapısına bir kurşunun çarptığını gördü. İlk kurşun. Tabanca görünmeden ve sürücünün niyetinin ne olduğu anlaşılmadan ateş edilmişti. Boş parmağını tuştan çekip çatışmanın geri kalanını izledi. Ön camdan dışarı baktı. Ses Mercedes Mustang'e doğru yürüyordu. Parmağını hemen ileri tuşuna götürüp videoyu hızlandırdı. Ses Mercedes tam yolcu kapısını açarken canlı görüntüye ulaştı. Ses Mercedes eğildi, hareketsiz ama bilinci yerinde. Bir şeyler söylemek istersen dedi. Tamam dedi boş, olur. Ses Mercedes geriledi, boş arabadan indi. İki ÖSB aracının arasından geçip Chrysler'in yolcu tarafına yürüdüler. Havada yoğun bir duman asılıydı. Cortez'in açık gözleri korku doluydu, dili ve dudakları kanlıydı. Boş ciğerlerinin kurşun parçalarıyla dolu olduğunu biliyordu. Harry adamın bu kadar genç görünmesine şaşırdı. Birkaç gün evvel Lavanderia'nın otoparkında kasılı pis bir sırıtın adamın yerinde yeller esiyordu. Cortez beyzbol şapkalı, korkmuş bir çocuğa benziyordu. Boş bir şeyler söyleyip kendini galip ilan etmenin ya da intikam sözleriyle onu tiye almanın doğru olmadığını biliyordu. Bir şey söylemedi. Cortez de bir şey söylemedi. Boşla göz göze geldi. Kanlı eliyle ona doğru uzandı. Hayata tutunmak ve bekleyen karanlığın içine çekilmekten kurtulmak istermişçesine Boş'un pantolonunun paçasını kavradı. Birkaç saniye sonra Cortez'in dermanı kesildi. Boş'u bıraktı, gözlerini yumdu ve son nefesini verdi. 27. Ayrımın sonu. Sayfa 352.